Ayrım 5.
İyimser yaratılışın ilgileri daha zayıf, sıcakkanlı yaratılışın ilgileri ise daha yeğindir. Soğukkanlı ve melankolik yaratılışlar ise tersine geç uyarılabilen ama sürekli olan ilgileri ile belirlenirler. Soğukkanlı yaratılışın ilgisi zayıf, melankolik yaratılışın ilgisi ise yeğin bir ilgidir. Dipnot, bu dört yaratılış dört öge ile simgelenmiştir. Sıcakkanlı, ateş, sıcak ve kuru, çabuk ve kuvvetli, iyimser, hava, ılık ve nemli, çabuk ve zayıf, soğukkanlı su, soğuk ve nemli, yavaş ve zayıf, melankolik, toprak, soğuk ve kuru, yavaş ve kuvvetli. Hipokrat'ın görüşüne göre bu değişik tepki biçimleri değişik bedensel kaynaklarla bağlantılıdır. Yaygın kullanımlarında bu yaratılışların yalnızca olumsuz yönlerinin anımsandığını dikkati çekmek ilginç olacaktır. Günümüzde sıcakkanlı kolaylıkla kızdırılan, melankolik bunalıma düşmüş, iyimser, aşırı ölçüde yalnız iyi yanları gören, soğukkanlı çok yavaş, çok ağır olan anlamına gelmektedir. Bu yaratılış kategorileri Wundt'a kadar bu konuyla ilgilenenlerin çoğu tarafından kullanıla gelmiştir. Yaratılış tiplerine ilişkin en önemli çağdaş görüşler Jung, Kretschmer ve Sheldon'un görüşleridir. Dipnot, Charles William Morris, Pets of Life, New York, Harper & The Brothers 1942 adlı yapıtında yaratılış tiplerinin kültürel varlıkları uygulanımı ele alınmaktadır. Bu alanda özellikle yaratılış ve bedensel süreçlerin bağlantısı konusunda daha geniş araştırmaların büyük bir önem taşıdığı kuşkusuz. Ama böyle bir araştırma için öz yapı, karakter ve yaratılışı birbirlerinden çok açık bir şekilde ayırmak gerekecektir. Çünkü bu iki kavramın birbirine karıştırılması yaratılış araştırmalarının olduğu kadar öz yapı biliminin karakteroloji gelişimini de engellemiştir. Yaratılış tepki biçimini gösterir, yapısaldır, değişmez. Öz yapı temelde kişinin deneyleriyle, özellikle de yaşamının ilk yıllarındaki deneyleriyle biçimlendirir. Öz yapı yeni tür deney ve sezgilerle bir ölçüde değişebilir. Örneğin, eğer kişi sıcakkanlı bir yaratılışa sahipse tepki biçimi çabuk ve kuvvetlidir. Ama bu kişinin hangi konularda çabuk ve kuvvetli olduğu, ilişkilerinin türüne ve öz yapısına dayanır. O eğer üreticisi, doğru ve sevecen bir kimse ise sevdiğinde bir haksızlıkla öfkelendirildiğinde ve yeni bir düşün aracılığıyla etkilendiğinde çabuk ve kuvvetli bir tepki gösterecektir. Eğer yıkıcı ve sadist bir öz yapısı varsa yıkıcılığı ya da acımasızlığı çabuk ve kuvvetli olacaktır. Yaratılış ve öz yapının birbirine karıştırılması etik kuram açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Yaratılış ayrımlarına ilişkin seçimler yalnızca özel beğeniyi gösteren seçimlerdir. Ama öz yapıdaki ayrımlar etik açısından çok temelli bir önem taşır. Bu noktayı açıklamak için bir örnek yardımcı olabilir. Göring ve Himmler ayrı yaratılışlı insanlardı. Göring bir siglotim, Himmler ise bir şizotimdi. Bu nedenle öznel bir seçim yapma söz konusu olduğunda siglotim yaratılışı çekici bulan biri herhalde Göring'i Himmler'den daha çok beğenecektir. Ama öz yapı söz konusu olduğunda örneğimizdeki her iki adamın da ortak bir nitelikleri vardı. Tutkulu ve acımasız olmaları. Onlar bu yüzden ahlak felsefesi açısından ele alındıklarında eşit ölçüde kötüydüler. Öte yandan insan üretici öz yapılar arasından da öznel bir şekilde soğukkanlı yaratılışa karşı sıcakkanlı yaratılışı yeğleyebilir. Ama bu türden yargılar söz konusu kişilerin kendi değerlerini oluşturan yargılar olmayacaktır. Dipnot. Yaratılışla öz yapının birbirine karıştırıldıklarının bir örneği de Kretschmer'ın yaratılış kavramını kullanırken genellikle tutarlı olduğu halde kitabına yaratılış ve fizik adını verecek yerde fizik ve öz yapı adını vermesidir. Yaratılış çeşitleri başlıklı bir kitabı olan Sheldon'da yaratılış kavramını klinik uygulamında karışık bir şekilde kullanmaktadır. Onun yaratılışları belli yaratılışta kişilerde ortaya çıkan öz yapı özellikleriyle karışmış salt yaratılış özelliklerini içerirler. Eğer sücelerin çoğunluğu tam bir duygusal olgunluğa ulaşamamışlarsa, bunlar arasından belli yaratılış tipleri bu yaratılışla bir yakınlığı olan belli öz yapı özellikleri gösterecektir. Söz konusu olan nokta, Sheldon'ın fiserotonik, aşırı duyarlı ya da duygulu yaratılıştaki özelliklerden biri olarak değindiği, herkese ayrım gözetmeyen bir yakınlık gösterme durumudur. Ama ancak olgun üretici olmayan bir fiserotonik, başkalarına ayrım gözetmeyen bir yakınlık gösterecektir. Üretici fiserotoniğin toplumsallığı, insanlara yakınlık göstermesi, ayrım gözeten bir toplumsallık olacaktır. Sheldon'ın dile getirdiği bir yaratılış özelliği olamayıp çok kez sücelerden çoğu aynı olgunluk düzeyinde olduğunda belli bir yaratılış ve fizikle bağlantılı olarak ortaya çıkan bir öz yapı özelliğidir. Sheldon'ın yöntemi tümüyle özelliklerin fizikle olan karşılıklı ilişkilerinin istatistiklerine dayandığından ve özellik belirtilerini çözümlemek için hiçbir kuramsal çözümleme girişiminde bulunmadığından yanılması kaçınılmazdı. C.G. Jung'un içe dönük ve dışa dönük kavramlarının uygulanımında da çok kez aynı karışıklıkla karşılaşıyoruz. Dışa dönüğü yeğleyenler içe dönüğü tutuk ve nevrotik biri olarak betimleme eğilimi gösteriyorlar. İçe dönüğü yeğleyenler ise dışa dönüğü yüzeysel, derinliği ve sebatı olmayan biri diye betimleme eğilimi gösteriyorlar. Burada yanılgı bir yaratılışın iyi kişisini bir başka yaratılışın kötü kişisiyle karşılaştırmak ve değer ayrımını yaratılış ayrımı saymaktan doğmaktadır. Öyle sanıyorum ki yaratılış ile özyapının birbirine karıştırılmasının ahlak felsefesini nasıl etkilemiş olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü bu karıştırma hem üstün yaratılışları bizimkinden farklı tüm ırkların yatsınmasına yol açmış, hem de özyapıdaki ayrımların yaratılış ayrımları olduğu kadar beğeni ayrımları olduklarını varsayarak göreceliği desteklemiştir. Öyleyse etik kurama ilişkin tartışmalar yapabilmek için hem etik yargının konusu hem de insanın etik gelişiminin objesi olan özyapı kavramına dinamik ve davranışçı özyapı kavramları arasındaki ayrımlar çevresinde odaklanan geleneksel karışıklıklardan temizlememiz de gerekmekte. B. Özyapı 1. Devrimsel özyapı kavramı. Özyapı özellikleri davranışçı ruh bilimciler tarafından davranış özellikleriyle eş anlamlı özellikler sayılmışlardı ve öyle sayılmaktadırlardı. Bu görüş açısına göre özyapı belli bir birey için karakteristik olan davranış örneği olarak tanımlanmaktadır. Dipnot, Leland, Ehinzi and Jacob Schatzky, Psychiatric Dictionary, New York, Oxford University Press, 1940. Oysa William McDougall, R.G. Jordan ve Kretschmer gibi düşünürler özyapı özelliklerinin güdücü ve devrimsel ögesini vurgulamışlardır. Freud ilk ve aynı zamanda en tutarlı ve kuşatıcı özyapı kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre özyapı davranışın temeli olan ama onun özdeş olmayan bir uğraşlar dizgesidir. Freud'un devrimsel özyapı kavramını değerlendirmemiz için davranış özellikleriyle özyapı özellikleri arasında yapılacak bir karşılaştırma yardımcı olacaktır. Davranış özellikleri üçüncü bir kişi tarafından gözlenebilen eylemler aracılığıyla betimlenir. Bu nedenle örneğin yiğitlik gibi bir davranış özelliği insanın rahatını, özgürlüğünü ya da yaşamını etkileyecek çekincelerden yılmaksızın belli bir amaca erişmek üzere yönlendirdiği davranış olarak tanımlanabilir. Aynı şekilde bir davranış özelliği olarak cimrilik para ya da başka özdeksel şeyleri biriktirme amacını güden bir davranıştır. Ama eğer bu türden davranış özelliklerinin bilinç dışı dürtülerini araştıracak olursak davranış özelliklerinin sayısız ve tümüyle değişik özyapı özelliklerinin içine aldığını görürüz. Yiğitlik bir tutku tarafından güdümlenmiş olabilir. Öyle ki insan belli durumlarda beğenilmek için duyduğu isteği doyurmak üzere yaşamını tehlikeye atabilir. Yiğit davranış intihara ilişkin itkilerce de güdümlenmiş olabilir. O zaman bu itiler insanı tehlike aramaya iterler. Çünkü o insan bilinçli ya da bilinçsiz kendi yaşamına değer vermemekte ve kendisini yok etmeyi istemektedir. Salt düş gücü yoksunluğu da yiğit davranışa neden olmuş olabilir. Böyle biri kendisini bekleyen tehlikelerin bilincinde olmadığı için yiğitçe eylemde bulunur. Son olarak yiğit davranış insanın uğruna eylemde bulunduğu bir düşün ya da amaca kendisini gerçekten adamasıyla belirlenebilir. Genellikle yiğitliğin temelinin bu dürtü olduğu varsayılmıştır. Yüzeysel olarak bakıldıkta tüm bu örneklerdeki davranış dürtüleri değişik olmasına karşın özdeştir. Yüzeysel olarak bakıldıkta diyorum çünkü eğer insan böyle bir davranış en ince ayrıntılarına değin dikkatle inceleyebilirse dürtüdeki ayrımın davranışta da çok belirsiz ama yine de anlamlı ayrımlara yol açtığını görecektir. Örneğin savaştaki bir subay eğer yiğitliğinin dürtüsü tutkudan çok bir ülkeye olan adanmışlığı ise değişik durumlarda çok farklı davranacaktır. O her şeyden önce eğer belli durumlarda kazanılacak taktik erekler göze alınması gereken tehlikelerle orantılı değilse saldırıya geçmeyecektir. Ama öte yandan eğer onu güdümleyen gurur ise bu tutkusu yüzünden kendisini ve askerlerini bekleyen tehlikelere gözlerini yumacaktır. Kuşkusuz bu son durumda subayın yiğitliğine ilişkin davranış özelliği çok belirsiz bir değerdir. Başka bir örnek de cimriliktir. İnsan ekonomik koşulları bunu zorunlu kıldığı için tutumlu ya da gerçek zorunluluğu göz önüne almaksızın biriktirmeyi kendi başına erek kılan açgözlü bir yapısı olduğu için cimri olabilir. Burada da dürtü davranışın kendisi konusunda biraz ayrıma neden olacaktır. İlk örnekte insan para harcamaktansa para biriktirmesinin daha akıllıca olduğu durumları ayırt etme bakımından oldukça yeteneklidir. Oysa ikinci örnekte nesnel bir gereksinme olsa da olmasa da para biriktirmektedir. Dürtüdeki ayrımın belirlediği bir başka etken davranışı önceden kestirebileceğimizi gösterir. Tutkuları ile güdümlenen yiğit asker örneğinde onun ancak yiğitliği ödüllendirilebildiği zaman yiğit davranacağını kestirebiliriz. Ülküsüne olan adanmışlığı yüzünden yiğitlik gösteren asker örneğinde ise yiğitliğinin ödüllendirilip ödüllendirilmemesinin onun davranışını pek az etkileyeceğini önceden biliriz. Freud'un özyapı özelliklerinin güdücü doğasına ilişkin kuramı bilinç dışı güdümlenme kavramı ile yakından ilgilidir. O büyük roman ve tiyatro yazarlığının baştan beri bildikleri bir şeyi onaylayıp kabul etmişti. Bazen sözcükleriyle dile getirirsek özyapı incelemesi insanın aracılıklarıyla güdümlendiği güçlerle uğraşır. Yani insanın eylemde bulunma, duygulanma ve düşünme biçimi yalnızca gerçek durumlara verdiği uhsal yanıtların bir sonucu olmayıp o insanın özyapı özelliğince büyük ölçüde belirlenmektedir. Başka bir deyişle insanın yazgısı onun özyapısıdır. Freud özyapı özelliklerinin devimsel niteliğini ve insanın özyapısının yaşama süreci içinde gücün kanalize edildiği özel bir biçimi temsil ettiğini kabul etmişti. Freud özyapı bilimi karakteroloji ile libido kuramını birleştirerek özyapı özelliklerinin devimsel doğasını değerlendirmeye çalıştı. O 19. yüzyıl doğa bilimlerinde egemen olan ve doğal betinsel olaylardaki gücün bağıntısal değil, tözel bir varlık olduğunu varsayan özdekçi düşünce tipiyle uygunluk içinde cinsel itkinin özyapıdaki gücün kaynağı olduğuna inandı. Çok sayıda karmaşık ve parlak varsayımıyla değişik özyapı özelliklerini cinsel itkinin çeşitli biçimlerinin yüceltilmeleri ya da bunlara karşı tepki düzenleri olarak açıkladı. Özyapı özelliklerinin devimsel doğasını onlara neden olan sevgeç, libidinal, kaynağın anlatımı olarak yorumlandı. Psikanalitik kuramın doğal ve toplumsal bilimlerle koşut bir şekilde gelişimi, öncelikle yalıtlanmış bireyi düşününe değil ama insanın başkaları, doğa ve kendisiyle olan ilişkisine dayanan yeni bir anlayışa yol açtı. Bu ilişkinin insanın tutkulu uğraşlarında görülen gücü yönetip düzenlediği öne sürüldü. Bu yeni görüşün öncülerinden biri olan H.S. Sullivan, psikanalizi kişiler arası ilişkilerin incelenmesi olarak tanımladı. Bundan sonraki sayfalarda dile getirilen kuram, özyapı özelliklerinin davranışın temelini oluşturduklarını ve davranıştan çıkarımsanmaları gerektiğini, bu özelliklerin tümüyle kişinin bilinç dışında kaldıklarını ama yine de çok etkili güçler olduklarını vurgulayan temel noktalarda Freud'un özyapı bilimini izlemektedir. Kuramımız özyapıdaki temel varlığın tek bir özyapı özelliği değil ama kendisinden çok sayıda tek tek özyapı özelliklerinin çıktığı bütün özyapı düzeni olduğu varsayımında da Freud'u izlemekti. Bu özyapı özelliklerinin özel bir düzenden ya da benim adlandıracağım şekliyle özyapı yönlenmesinden doğan bir belirti olarak anlaşılmaları gerekmektedir. Ben yalnız temeldeki yönlenmenin doğrudan sonucu olan sınırlı sayıda özyapı özelliklerini ele alacağım. Başka bazı özyapı özellikleri de aynı şekilde ele alınabilir. Bunların da temel yönlenmelerin doğrudan ürünleri ya da yaratılışla başlıca özyapı özelliklerinin karışımları oldukları gösterilebilirdi. Ama o zaman uzlaşımsal olarak özyapı özellikleri sayılan çok sayıdaki bazı özelliklerin bizim düşündüğümüz anlamda özyapı özellikleri olmayıp salt yaratılış ya da yalnızca davranış özellikleri oldukları ortaya çıkacaktı. Burada önerilen özyapı kuramı ile Freud'unki arasındaki ana ayrım, bizim özyapının temel ilkesine libido, sevgeç düzeninin değişik tiplerinde değil, kişinin dünya ile olan özgül ilişki türlerinde görmemizdir. Yaşama süreci içinde insan, kendisi ile dünya arasında 1- nesnelere sahip olarak ve onları özümleyerek, 2- kendisi ile insanlar ve kendisi arasında ilişki kurarak bağlantı sağlar. Ben bu iki bağlantı türünden ilkini özümleme, ikincisini ise toplumsallaşma adını vereceğim. Her iki bağlantı biçimi de açıktır ve hayvandaki gibi içgüdüsel olarak belirlenmemiştir. İnsan nesneleri ya bir dış kaynaktan alarak ya da kendi özel çabası aracılığıyla üreterek edinebilir. Ama gereksinmelerini giderebilmek için bu nesneleri belli bir şekilde edinmek ve özümlemek zorundadır. İnsan yalnız ve başkalarıyla bağlantı kurmaksızın yaşayamaz. O, savunma, çalışma, cinsel doyum, çocuk yetiştirme, bilgi aktarımı ve özdeksel iyilik edinme için başkalarıyla işbirliği yapmak zorundadır. Ama bunun da ötesinde, onun için başkalarıyla ilişkili, onlarla bir ve aynı grubun bir parçası olmak zorunluluğu vardır. Çünkü tam bir yalıtlanma dayanılmaz bir şeydir ve ansal sağlıkla bağdaşmaz. İnsan başkalarıyla çeşitli biçimlerde ilişki kurabilir, örneğin sevebilir ya da nefret edebilir, yarışabilir ya da işbirliği yapar. Eşitlik ya da yetkiye, özgürlük ya da baskıya dayanan bir toplumsal dizge kurabilir. Ama başkalarıyla şu ya da bu biçimde bağlantılı olmak zorundadır. İşte bu bağlantının özel biçimi onun öz yapısını dile getirir. Bireyin aracılıklarıyla dünya ile ilişki kurduğu bu yönlenmeler onun öz yapısının çekirdeğini oluşturur. Öz yapı, insansal gücün özümleme ve toplumsallaşma süreci içine yönlendirildiği, görece sürekli bir biçim olarak tanımlanabilir. Bu tinsel güç yönlendirmesinin çok önemli bir derin bilimsel işlevi vardır. İnsanın eylemleri doğuştan getirdiği içgüdüsel kalıplarla belirlenmediği için o, eğer eylemde bulunduğu, bir adım attığı her zaman inceden inceye düşünüp bir karar vermek zorunda olsaydı, yaşam gerçekten dayanılmaz olacaktı. Oysa pek çok eğilimin bilinçli düşünmenin izin verdiğinden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bundan başka, eğer tüm davranışlar inceden inceye düşünüldükten sonra yapılsaydı, eylemlerde doğru işlevi yerine getirmeden çok tutarsızlıklar ortaya çıkacaktı. Davranışçı düşünceye göre insan koşullu refleksler aracılığıyla anlaşılabilecek eylem ve düşünce alışkanlıkları geliştirerek yarı düzeneksel, otomatik bir şekilde tepkide bulunmayı öğrenir. Bu görüş bir ölçüde doğru olduğu halde belli bir insana özgü olan ve değişikliğe karşı direnen, kökleri ise en derinlerde olan alışkanlık ve kanıların insanın öz yapı kuruluşundan doğduğu olgusunu bilmezlikten gelmektedir. Öz yapı kuruluşunda bu alışkanlık ve kanılar gücün içine yönlendirilmiş olduğu özel biçimi dile getirirler. Öz yapı dizgesi hayvandaki içgüdüsel aygıtın insandaki karşılığı olarak düşünülebilir. Güç bir kez belli bir biçimde yönlendirilince öz yapıya uygun eylem ortaya çıkar. Özel bir öz yapı etik bakımdan istenmeyen bir öz yapı olabilir. Ama böyle bir öz yapı insan hiç olmazsa oldukça tutarlı bir şekilde eylemde bulunma iznini verip onu her defasında uzun uzun düşünüp karar verme zorunluluğunda olma yükünden kurtarır. İnsan böylece yaşamını öz yapısına uygun bir biçimde düzenleyebilir ve içsel durumla dış durum arasında belli bir uyum sağlar. Öz yapının bundan başka kişinin düşün ve değerleriyle ilgili seçici bir işlevi de vardır. İnsanların çoğuna düşünleri sanki onlar duygu ve isteklerinden bağımsız ve mantıksal çıkarım sonucuymuş gibi göründüklerinden, pek çok kimse dünyaya karşı takınmış olduğu tutumun düşünleri ve yargıları aracılığıyla pekiştirilmiş olduğunu sanır. Oysa bu düşün ve yargılar da tıpkı eylemleri gibi gerçekte onların öz yapılarının bir sonucudur. Bu pekiştirme insanların öz yapı kuruluşlarını dengeleme eğilimi gösterir. Çünkü eylemlerin doğru ve usu uygun görünmelerini sağlar. Öz yapı bireye yalnız tutarlı ve usu uygun bir şekilde eylemde bulunma izni verme işlevine sahip olmakla kalmaz. O aynı zamanda bireyin kendisini topluma uyarlamasının da temelidir. Çocuğun öz yapısı kendisine yanıt olarak geliştiği ana babanın öz yapıları tarafından biçimlendirilir. Buna karşılık ana babalar ve onların çocuk eğitimi yöntemleri içinde yaşadıkları kültürün toplumsal yapısınca belirlenir. Ortalama aile toplumun ruhsal aracıdır. Çocuk kendisini ailesine uydurarak daha sonra toplumsal yaşam üstlenmek zorunda olduğu ödevlere uyarlanmasını sağlayacak öz yapıyı kazanır. Böylece o yapmak zorunda olduğu şeyi yapmayı istemesini sağlayan o çekirdeğini aynı toplumsal sınıf ya da kültürün üyelerinin çoğuyla paylaştığı öz yapıyı edinmiş olur. Bir toplumsal sınıf ya da kültürün üyelerinin çoğunun öz yapının önemli ögelerini paylaşmaları olgusu, insanın belli bir kültürdeki insanların çoğunda ortak olan öz yapı kuruluşunun çekirdeğini temsil eden toplumsal bir öz yapıdan söz edebilmesi, öz yapının toplumsal ve kültürel kalıplar aracılığıyla biçimlendirilme derecesini gösterir. Ama aynı toplum içindeki iki kişinin birbirlerinden farklı olduklarını bize gösteren bireysel öz yapıyı toplumsal öz yapıdan ayırt etmemiz gerekir. Bu ayrımlar bir bölümüyle ana babaların kişiliklerinin değişik olması ve çocuğun içinde büyüdüğü özgül toplumsal çevrenin ruhsal ve özeksel değişiklikleri yüzünden doğmaktadır. Ama onlar aynı zamanda her bireyin gösterdiği yapısal ayrımların özellikle yaratılış ayrımlarının da sonucudur. Bireysel öz yapının genetik olarak biçimlenmesi, onun bireysel olan ve kültürden kaynaklanan yaşam deneylerin yaratılışı ve fiziksel yapısı üstündeki etkisiyle belirlenir. Çevre iki insan için hiçbir zaman aynı değildir. Çünkü aralarındaki yapı ayrımı onların aynı çevrede az ya da çok değişik bir şekilde yaşamalarına neden olur. Bireyin öz yapısından kaynaklanmayıp kültürel kalıplara uymasının sonucu olarak gelişen eylem ve düşünce alışkanlıkları yeni toplumsal kalıpların etkisi altında kolaylıkla değiştirilirler. Öte yandan eğer insanın davranışı öz yapısından kaynaklanıyorsa güçle doludur ve ancak o insanın öz yapısında temelli bir değişiklik olursa değiştirilebilir. Bundan sonraki sayfalarda yapacağımız çözümlemede üretici olmayan yönlenmeler, üretici yönlenmelerden ayırt edilmektedir. Bu kavramların belli bir bireyin öz yapı betimlemeleri olmayıp ülkü tipleri olduklarına dikkat edilmelidir. Ayrıca onlar burada didaktik amaçlarla ayrı ayrı ele alınmışlardır. Ama herhangi birinin öz yapısını incelediğimizde bu öz yapının genellikle sözünü ettiğimiz yönlenmelerin tümünün ya da bazılarının bir karışımı olduğunu ve yönlenmelerden bir tanesinin başat olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Burada son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Üretici olmayan yönelmelerin betimlenmesinde onların yalnız olumsuz yönleri ortaya konmuştur. Olumlu yönleri ise bu bölümün sonlarında kısaca tartışılmaktadır. Dipnot. Burada dile getireceğimiz pazarlamacı yönelme dışındaki üretici olmayan yönelmelerin betimlemeleri, Freud ve başkalarının sözünü etmiş oldukları klinik pregenital özyapı tablosunu izlemektedir. İstifçi özyapının tartışılmasında kuramsal ayrım açıklık kazanmaktadır. 2. Öz yapı tipleri. Üretici olmayan yönlenmeler. A. Alıcı yönlenme. Alıcı yönlenmede kişi tüm iyiliklerin kaynağının dışarıda olduğunu hisseder ve istediği şeyi bu ister özdeksel bir şey, isterse duygulanım, sevgi, bilgi, haz olsun, elde etmenin biricik yolunun onu bu dış kaynaktan almak olduğuna inanır. Bu yönlenmede sevgi sorunu bir sevme sorunu olmayıp hemen hemen yalnızca bir sevilme sorunudur. Bu tipe girenler sevgi objelerini seçerlerken ayrım gözetmemeye eğilimlidirler. Çünkü herhangi biri tarafından seviliyor olmak onlar için öylesine karşı konulamaz bir yaşantıdır ki kendilerine sevgi ya da sevgiye benzer bir şey veren kim olursa olsun aşık olurlar. Sevdikleri kimsenin bu ilişkiden vazgeçmesi ya da kendilerine karşı baştan savcı bir tavır takınması onları büyük ölçüde etkiler. Düşünce alanındaki yönelmeleri de duygu alanındakinin aynıdır. Zeki oldukları zaman en iyi dinleyicilerdir. Çünkü yönelmeleri düşün üretici değil alıcıdır. Ama kendi başlarına bırakıldıklarında kendilerini felce uğramış gibi hissederler. Bu gibilerin baş düşüncesi en küçük bir çaba göstermektense kendilerine gerekli olan bilgiyi verebilecek birini bulmaktır. Bu kişiler dindar oldukları zaman da öyle bir tanrı anlayışları vardır ki bu anlayışa göre kendi etkinliklerinden hiçbir şey beklemeyip her şeyi tanrıdan umarlar. Dindar olmayanların da kişiler ve kurumlarla olan ilişkileri hemen hemen dindarlarınki gibidir. Her zaman sihirli bir yardımcı arayış içindedirler. Karşılarındakine temelinde geçimlerini sağlayan kişiye karşı duyulan gönül borcu ve onu yitirme korkusu yatan özel türden bir bağlılık gösterirler. Kendilerini güvencede hissetmek için pek çok yardımcıya gereksinme duyduklarından sayısız insana bağlanmak zorundadırlar. Onlar için hayır demek güçtür. Bu yüzden kolaylıkla çelişkili bağlılıklar ve söz vermeler arasında kalırlar. Hayır diyemedikleri için her şeye ve herkese evet demekten hoşlanırlar. Bunun sonucunda eleştirel yetileri felce uğrar ve başkalarına bağımlılıkları giderek artar. Onlar yalnız bilgi ve yardım için yetkilere bağımlı olmakla kalmazlar. Genelde her türden destek için hep başkalarına bağımlıdırlar. Yalnız kaldıklarında kendilerini yitmiş hissederler. Çünkü yardımsız hiçbir şey yapamayacaklarını bilmektedirler. Bu çaresizlik, özellikle insanın doğaları gereği tek başına yapması gereken eylemler, karar verme ve sorumluluk yüklenme söz konusu olduğunda önemlidir. Örneğin kişisel ilişkilerinde onlar tutup kendisiyle ilgili bir karar vermek durumunda oldukları en yakın kişiye danışırlar. Bu alıcı tipin yeme içmeye büyük bir düşkünlüğü vardır. Bu tipler kaygı ve bunalımlarını yiyip içerek yenme eğilimi gösterirler. Ağız onların en önemli özelliği, her şeyi en iyi dile getiren noktadır. Dudakları sanki sürekli olarak beslenmeyi umuyormuş gibi açık durma eğilimindedir. Düşlerinde yemek yedirilmeleri çok kez seviliyor olmalarının bir simgesidir. Düşlerinde açlığa terk edildiklerini görmeleri ise engellenmiş olmalarının ya da düş kırıklıklarının bir anlatımıdır. Bu alıcı yönelme tipine girenlerin dış görünüşü büyük ölçüde iyimser ve arkadaşçadır. Onlar yaşam ve nimetlerine belli bir güven duyarlar. Ama kendilerini besleyen kaynak tehlikeye düştüğünde çok kaygılanıp çılgına dönerler. İçtenlikleri çok kez gerçektir ve başkalarına yardım isteği duyarlar. Ama başkaları için bir şeyler yapmaları da kendilerine güven sağlama işlevini taşır. B. Sömürücü yönelme. Sömürücü yönelmenin de temel öncülü alıcı yönelme gibi tüm iyiliklerin kaynağının dışarıda olduğu ve insanın ne elde etmek isterse onu dışarıda araması gerektiği, insanın kendi başına hiçbir şey üretemeyeceği duygusudur.